Kutsal İslam 1, sayfa 182, 12. ayrım. Babası padişah olunca Sabiha Sultan artık yeni yeni hırsların, iştahların üzerinde toplandığı bir nokta haline gelmişti. Uzaktan yakından kendisiyle evlenmek isteyen bir sürü insan türemişti. Saraya yakın her oğul sahibi baba, Sabiha Sultan'ı gelecek gelini olarak hayallemekten kendini alamıyordu. Kulaklarına dek gelen bu gibi haberlerde padişahta genç kızda artık tedirgin olmaya başlamıştı. En sonra bu türlü hırsların ve iştahların kabarıp durmasını önlemek için Vahidettin bir düzen düşünmüş, Münşir Ahmet Paşa'nın Roma elçiliği memurlarından olan yeğeni Mehmet Ali Bey ile Sabiha Sultan'ın sözünü keser gibi yapmış ve bunu da kasten her yana duyurmuştu. Bu hile bir süre olsun sıkıntılı istekli akınının önüne geçmişti. Bu arada Faruk'un kişisel ufak psikolojik taarruzları da Sabiha Sultan'ın Rauf Bey'e karşı duyduğu aşkın altın kalkanında kolayca kırılmıştı. Sabiha Sultan'ın kalbi masal prenslerinin kalpleri gibi aşktan yana dursun, Ulviye Sultan en sonra onun için bir fedakarlık, bir ablalık yapmaya karar vermişti. Kocası İsmail Hakkı Bey de kurmay albaylardan ve padişah yaverlerindendi. Rauf Bey ile tanışıklığı vardı. Sabiha Sultan'ın aşkını ona duyurmak görevini seve seve üzerine almıştı. Rauf Bey İsmail Hakkı Bey'i dinlemiş ve ona şu karşılığı vermişti. "Ben askerim, Sultan Hanım'ın dizi dibinde geçirecek vaktim yoktur." Rauf Bey saray damatlarının nasıl aylak kişiler olduğunu ve böyle bir yaşayışa hiçbir vakit dayanamayacağını biliyordu. Onun için de verdiği karşılık kesin olmuştu. Mehmet Ali Bey ile Sabiha Sultan'ın sözleri kesildikten bir süre sonra istekliler kafilesi yine sarayın yolunu tutmaya başlamıştı. Çünkü herkes Mehmet Ali Bey işinin bir blöf olduğunu anlamıştı. İlkin Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarından bir subay, Saffet Bey Arıkan, milli hükümette marif vekili, Sabiha Sultan'la evlenmek istediğini saraya bildirdi. Bu fiyasko ile sonuçlandı. O sıralarda İran'ın Türk hükümdarı Ahmet Kaçar Şah İstanbul'a gelmiş, padişaha konuk olmuştu. İran elçisinin verdiği bilgi ve uyandırdığı ilgi üzerine Sabiha Sultan'la evlenmek istediğini elçi vasıtasıyla padişaha bildirdi. Ona da nazikçe red cevabı verildi. Sabiha Sultan Şah Ahmet Kaçar'la evlenmek istemediğini kesin olarak söylemişti. Ahmet Kaçar kısa boylu, çok esmer ve yuvarlak bir adamdı. Sabiha Sultan'ın bu karikatürimsi şaha yalnız kahkahayla güleceği geliyordu. İran Şahı'nın Sabiha Sultan'ca reddedilişi İstanbul sosyetesine yayılmıştı. Sabiha Sultan'ın Şah Kaçar'la evleneceğini sanan Ömer Faruk kıskançlıktan kendi kendini yiyordu. O mendebur herife hiç o güzelim Sabiha Sultan yakışır mıydı? Faruk'un kıskançlık sıtması pek uzun sürmemişti. Çünkü Şah reddedilmişti. Bunun üzerine o da birkaç kez talihini denediyse de başaramadı. Ulviye Sultan'ın yaptığı aracılık başarısızlığa uğramıştı. Faruk yine de onun arkasında dolaşmaktan vazgeçmemişti. Sabiha Sultan ilk önceleri Faruk'a kızıyordu. Şimdi yalnızca acıyordu. Adaylar listesinde hepsinden baskın bir paşa vardı. İstanbul'un kurtarıcısı Arslan Yeleli Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Artık bu işin olacağını aklı kesiyordu. Çünkü babasının sık sık dediğine göre bu ordunun en kudretli kumandanıydı. Hülya'ya dalınca saatler rüzgar gibi geçiyordu. Sabiha Sultan bir güzel erkeği ilk sevdiğinden beri kaderine karışmak isteyen bütün erkekleri şöylece bir kez daha hayalinden geçirmişti. Rauf Bey'i şimdi de seviyordu. Öyle de olsa Mustafa Kemal Paşa ile pek âlâ evlenebilirdi. Zaten Rauf Bey de aşkını reddetmiş değil miydi? Demek ki kaderin üstüne varılamıyordu. Kader ne derse o oluyordu. Sonra sarayda söylendiğine göre Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey çok iyi arkadaştılar. Hep beraber geziyor, beraber görünüyorlardı. Prenses Şivakar'ın Pera Palas Oteli'nin yakınındaki apartmanının salonlarında ikisi beraberce boy gösteriyor, prens ve prenseslerle sosyetenin kaymağıyla konuşup görüşüyorlardı. Prenses Şivakar bu iki genç ve yakışıklı askeri salonlarının yıldızları olarak karşılıyor ve kabul ediyordu. Aralıklı ve kenarları altın yaldızlı divandan doğrularak konsolun gözünden bir sedef kakmalı çekmece çıkardı. Kapağını açtı. Burada Rauf Bey'in donanma ve harp mecmualarından kesilmiş türlü resimleri yanında Mustafa Kemal Paşa'nın da birkaç gazete resmi vardı. Mustafa Kemal bu resimlerde tek başına değildi. Von Sanders ile Esat Paşa ve karargah arkadaşları ile beraberdi. Ve bunun gibi birkaç resim daha vardı. Rauf Bey'in başında Fes, Mustafa Kemal'in başındaysa Enveriye Kabalık'ı vardı. Gazete resimleri pek donuk çıkıyor, paşanın küçük çizgileri adam akıllı belli olmuyordu. Anlatıldığına göre güzel adamdı. Nasıl etmeliydi de Mustafa Kemal'in eline kendi fotoğrafını iletebilmeliydi? Onun güzelliğini ne Rauf Bey ne de Mustafa Kemal Paşa görmüştü. Rauf Bey onun bir resmini vaktiyle görmüş olsaydı mutlaka ona aşık olurdu. Bu işi hiçbir vakit başaramamıştı. Şimdi de Mustafa Kemal Paşa çıkmıştı meydana. O da onun güzelliği üstüne bir şey bilmiyordu. Her sultan da güzel olacak değildi ya. İnşallah Mustafa Kemal'e yapılacak öneri geri dönmez de Rauf Bey de olduğu gibi sultanlık ve genç kızlık gururunu parça parça edip onu zehir gibi acı gözyaşlarına boğmazdı. Sabiha Sultan adalar sahilinde bekliyorum şarkısını mırıldanarak odasından çıktı. Küçük evin dırıltıları. Mustafa Kemal büyük bir umutsuzluk, hışım ve öfke ile Vahidettin'in huzurundan ayrıldıktan sonra yine büyük bir üzüntü ve sıkıntının göğsünü daralttığını, bütün duygularını ve düşüncelerini perişan etmeye başladığını anlamış ve bu arada tam bir ihtilacı, bir anarşist gibi çılgınca davranmak ihtiyacı ile kıvranmaya başlamıştı. Artık bu fesat yuvalarını bir iflah olmaz yola gelmez herifleri topyekün yok etmek ve bunların kanlı enkazı üzerinde gerçek Türkiye barışını kurmak gerekiyordu. Fikret'in bir lahzayı taarruh şiirinden mısralar mırıldanıyor, her padişahın tepesinde böyle bir bombanın patlaması gerektiğini düşünüyordu. Bu heriflerden hayır gelmeyeceğini, onlarla yapılacak kombinezonların kendisini büyük tehlikelerin, haysiyetsizliklerin, şerefsizliklerin, namussuzlukların kucağına atacağını bile bile şu ana değin bu türlü çalışmadan medet ummasına şaşıyordu. Hırslar, menfaatler, kinler, karanlık güçler tabutlardan doğrulmuş, iktidara doğru koşarken o nasıl olmuş da böyle meşru bir yoldan iktidarı ele geçirebileceğini düşünmüştü. Bu gerçekten şaşılacak şeydi. Bugünden tezi yok, hemen İstanbul'un ve Türk toplumunun bütün kalburüstü fikir ve aksiyon adamlarıyla, bütün kabiliyetli ve namuslu aynı zamanda kendine bağlı arkadaşlarıyla konuşup görüşecek, onların yurtseverlik duygularını kamçılayacak ve kuracağı muazzam komplo teşkilatı ile bütün külüstür düşünceli bu Türk ve insanlık düşmanı herifleri kül edecekti. Harbiye'deyken çıkardıkları dergilerde Abdülhamit için yazmış olduğu biçim ve ahenk yönünden epeyce zayıf fakat ruhça ateş saçan şiirlerini yeniden anıyor ve 38 yaşındaki bu ruhta o eski ateşin 100 kat daha üstününün bir volkan gibi patlamak üzere olduğunu duyuyordu. Kendisini dilsiz ve sağırlardan bir insan okyanusu ortasında yapayalnız da buluyordu. Bu şehir içi yalnızlığı, insanların arasındaki yalnızlık, dağ başı yalnızlıklarından yakan, kavuran, çöllerdeki yalnızlıktan çok daha berbattı. Çünkü orada insan en sonra yalnız kalmamak için bir gün kavuşacağını umduğu bir insan kalabalığının varlığını düşünerek avunabilirdi. Bu sağır ve dilsiz insan kalabalığından hangi yaştan umuda yönelebilirdi? Kendinde bir dev gücünün varlığını duyarken küçük daracık bir odada yaşamaya zorlanmış bir zavallı mahkumdan ayırt edilmez bir insan bilinciyle annesi Zübeyde'nin Beşiktaş'ın yokuş bir yolunun her iki yanına sıralanmış evlerin 76 numaralısında pencerenin önüne oturmuş sigara üstüne sigara içiyor ve acı acı düşünüyordu. Dışarıda pis, yağmurlu bir hava vardı. Pencerenin önünden yukarı doğru yükselip giden yoldan geçen tek tük yolcular korkularını, umutsuzluklarını eski paltolarının pardesülerinin altında gizleyerek rüzgara ve yağmura karşı iki büklüm ilerliyorlardı. İnsan böyle kapalı havalarda umutsuzluğunun, üzüntülerinin kat kat arttığını duyuyordu. Vahidettin umutlarına son darbeyi indirmişti. Odada bir odun sobası yanıyor, Zübeyde Hanım başındaki başörtüsüne sıkı sıkıya sarılmış olduğu halde yatağının üzerine bağdaş kurmuş, elindeki eski Kur'an'a dalmış, kendinden geçmiş mırıltılarla ayetler okuyordu. Yalnız bu çok dalgın halinde bile ara sıra gözlerinin ucuyla oğlunun yüzüne gizli bakışlar fırlatıyor ve onun alnındaki derinleşmiş çizgilerde büyük bir iç savaşının izlerini görüyordu. Onun bütün korkusu bu netameli zamanlarda oğlunun eskiden olduğu gibi gizli gizli işlere karışmasıydı. Çünkü Abdülhamit devrinde oğlunun Bekira bölüğündeki hapisliği zamanında çektiği üzüntüler ve korkulara benzer kimi duygular bir zamandan beri yine onun kalbini sık sık yoklayıp duruyordu. Mustafa Kemal dışarının puslu havasında Tevfik Fikret'in sis şiirini andıran bir şeyler buluyordu. Bu soğuk ve sisli havada ruhunu derinlemesine üşüten, yaratıcı hayal ve düşüncelerindeki enerjik atılışı frenleyen, durduran, içindeki can sıkıntısını göklere çıkaran bir güç vardı. Dudaklarında bir kez daha sisin ilk mısrağı konuktu. Sarsmış yine afakını bir duduğu muannit. Yalnız bu sesi yarıp çıkmak gerek diye düşünerek silkindi. Sırtından bir ürperiş geçti. Kapının zili çalıyordu. Kapının zilinin çalınışı bu evde her zaman pek öyle ilginç sayılmazdı. Çünkü Mustafa Kemal ordular grubuna kumanda etmiş bir paşaydı. Ve kapısında yaverlerinden tutun da türlü hizmetlerine bakan bir mangayı aşan bir kadrosu ve evin eski gediklisi olan erkek kız birçok evlatlık bulunuyordu. Bunun içinde kapı sık sık açılıp kapanıyordu. Yalnız bu seferki kapı çalışta sanki manalı ve hoppa bir ahenk vardı. Mustafa Kemal'in içindeki üşümeyi birdenbire bıçak gibi kesip atan şey bu zilin tatlı ürperişi oldu. Bu umutsuz ve karanlık günlerde yanı başına dek sokulup onu bezginlerinden ve aşırı öfkelerinden ayıran ve uzaklaştıran işte bu çıngıraktaki tatlı ürpertiyi meydana getiren sıcak elin sahibiydi. Koridordaki ayak seslerinden sonra odanın kapısı vuruldu. Evet, bu o eldi. Zübeyde Hanım'ın "Giriniz" sözü hemen bitmemişti ki kapı açıldı ve kapının aralığında 20 yaşlarında çok güzel, gülümseyen, sempatik, ince vücutlu, orta boylu bir kadın başı göründü. Beyaz dişleri geniş gülümseyişini büsbütün sempatikleştiriyor, gözlerinin içinde tatlı bir mutluluk yüzüyordu. Bu gözler Zübeyde Hanım'ın üzerinde pek az durduktan sonra Mustafa Kemal'in yüzüne takılmıştı ve orada dinleniyordu. Genç kadın sonra çevik adımlarla Zübeyde Hanım'ın yatağına doğru ilerleyerek elini öptü. Sırtında kara bir manto ve başında alagarson kesilmiş, kumral saçlarını sıkıca saran kara ipek bir başörtüsü vardı. Saçlarının kısa uçları fil dişi aklığındaki alnına doğru taranmıştı. Boynunda yabancı incilerden ak bir gerdanlık sarkıyordu. İri ve çok güzel gözleri alevli alevli parlıyordu. Şakımak ister gibi görünen küçük duygulu bir ağzı ve dudakları vardı. Yüzünde hülyalı bir gülümseme yüzüyordu. Mustafa Kemal Kol ağası olduğunda Fikriye henüz 10 yaşında bir kız çocuğuydu ve bu çok yakışıklı akraba subay üzerinde hiçbir umuda ve hülyaya koyulamayacak kadar küçük sayılırdı. Mustafa Kemal Çanakkale'yi bir büyük zaferle taçlandıran anafartaları yapmış, rütbeleri yavaş olmakla birlikte artmış, doğuda Rus ordularının karşısında 2. Ordu kumandan vekili olarak verdiği başarılı savaşlardan sonra paşa olmuştu. Bu sıralarda Fikriye hala uzaklardaydı. Yalnız o eski yakışıklı akraba subayın paşa olduğunu işitiyor ve her paşa gibi onu da saçlı sakallı bir eski zaman paşası sanıyordu. Mustafa Kemal ile Zübeyde Hanım'ın evinde yıllardan sonra ilk kez karşılaşınca şaşırmıştı. Karşısında sarışın, mavi gözlü bir erkek güzeli fidan gibi yükseliyordu. Bu erkek güzelini sımsıkı saran süslü paşa giyineği onu bir kat daha güzelleştiriyor, göz kamaştırıcı bir hale getiriyordu. Fikriye'nin 15 yaş hülyalarıyla dolu kalbinde birdenbire altın bir şimşek çakmıştı. Mustafa ağabey ise artık bir daha çıkmamak üzere onun kalbinin ta derinliklerine konuk olmuştu. Artık Mustafa Kemal onun genç kızlık hülyalarıyla beslediği büyük aşkı olmuştu. Zübeyde Hanım'ın hatırını sorarak doğruca kendisini ayakta bekleyen Mustafa Kemal'e doğru gitti. Mustafa Kemal iki eliyle onun iki elini yakalayarak "Hoş geldin Fikriye, nasılsın?" diye sordu. "Çok iyiyim Paşa ağabey, siz nasılsınız?" Mustafa Kemal onun mantosunun duvara asarak onu kanepede yanına oturttu. Zübeyde Hanım bu anda gözlüklerinin üzerinden kaygılı bakışlarla oğlunun yüzüne bakıyordu. Onun yüzünde demin gördüğü derin üzüntü izleri silinip gitmiş, bunların yerini tatlı bir dostluk, arkadaşlık havası almıştı. Fikriye Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp Bey'in kardeşi Albay Hüsamettin Bey'in kızıydı. Hüsamettin Bey her şeyin başının eğitim olduğunu anlayan ileri düşünceli bir askerdi. Bunun içinde oğlunu doktor olarak yetiştirmiş, bu arada güzel kızı Fikriye'yi de okutmuştu. Bu okul süresince ona piyano hocası tutmuş, müzik dersleri de aldırmıştı. Fikriye piyanosunda batı müziğinin üstadlarından duygulu ve hülyalı parçalar çalabiliyordu. Fikriye'nin doğuş yeri Mora Yenişehir'iydi. Yenişehir kızları Rumeli Türk kızlarının incileri sayılıyordu. Her nedense burası çok güzel kızlar yetiştiriyordu. Fikriye Mustafa Kemal'i çocukluğunun sisli, dumanlı camları arkasından tanıyordu. Zübeyde Hanım bu akraba kızının eve her gelişinde içinde bir tedirginlik duymaktan bir türlü kendini alamıyordu. Fikriye'nin Mustafa Kemal'e bakarken bakışlarında biriken tatlılığa bir tek anlam verebiliyor, bunu da kendi kendine açıklamaktan çekiniyordu. İşin çapraşık yanı şuydu ki oğlu da ona bakarken gözlerinde aynı tatlılık ve aynı huzur görülüyordu. Acı acı görüyordu ki oğlunun çatık kaşlarını gevşeten ve asık suratını yumuşatan biricik ilaç da bugünlerde yalnız Fikriye'ydi. Fikriye ailece güzelliğiyle tanınmıştı. 15 yaşından beri sarışın paşa ağabeyisi onun hülyalarını süsleyen biricik sihirli güzellikti. Fikriye şimdi dul bir kadındı. Bir zengin Mısırlı ile evlenmiş ve Mısırlı ile beraber Mısır'a gitmişti. Mısır'da korkunç ve dayanılmaz bir harem yaşayışının mahpushaneden ayırt edilmez dört duvarı arasına düşmüş ve her türlü zengin yaşayış olanağına karşın yana yana İstanbul'u aramaya başlamıştı. Bu zengin Mısırlı'nın ne kendisi ne de zenginliği ona hiç de ideal şeyler gibi görünmemişti. Bir kez Mısır'ın sıcak havasında boğuluyor, sonra da hürriyetsizlik bunun üzerine tuz biber ekiyordu. Selanik, İstanbul gibi havaca ve tabiatça çok güzel yerlerde yaşamaya alışmış, beyaz ve kumral erkeklerin güzelliğinde her zaman idealini bulur gibi olmuştu. Evet, hayalinde ideal olarak bir tek erkek güzeli yaşıyordu. Bütün ömrünce o hayalin peşinden gitmiş gibiydi. Bu yakışıklı ve şanlı şerefli erkek güzeli olan bütün düşlerinin el değmemiş cenneti gibiydi. Yalnız bu erkek güzeli de onun bu aşkından, bu platonik ve romantik sevgisinden bütün habersiz görünüyordu. Kalbinin önünde gururu bir duvar gibi yükselen bu aşk tanrısı Mustafa Kemal'den başkası değildi. Onun sarışın yüzü, altın renkli saçları ve insanı mavi bir bıçak gibi biçen gözleri en gizli duygularının biricik hakimiydi. Mustafa Kemal onun güzelliğini görmemezlikten gelmiş ve bütün kadınlara yaptığı gibi ona da üzerinden aşırtma bakışlarla bakmıştı. Fikriye Mısır'ın zengin ve sıcak ikliminde avunmak hülyasına kapılmış ve güneyin bir esmer erkeğiyle sarışın rüyasını boğmak istercesine kaçıp güneye gitmişti. Bu boşunaydı. Kuzey illerinin sarışın ve güzel erkeği güneyin yıldızlı gecelerini de fethetmişti. Mısırlı'nın servetini içe sayarak nasıl kuzeye koştuğunu bir kendisi bilirdi. Şunu da iyice anlamıştı ki Mustafa Kemal'in kadından ve küçük evin mutluluğundan ötede daha büyük bekledikleri vardı. O küçük bir kadınla küçük bir çatının altına girecek kıraatta bir adam değildi. Bir kadın için onu zapt edebilmek, fethedebilmek ne kadar zordu. Belki de olmayacak bir işti. Fikriye güney iklimlerinin korkunç sıcağından ve kadını hala köle olarak düşünen esmer derili erkeğinden kurtulup da yine İstanbul'un tatlı havasına kavuşunca yitirdiği cenneti yeniden bulmuşçasına sevinmişti. Bu iklimi güzelleştiren örme insan güzeli Mustafa Kemal de artık bütün ömrünce gezip dolaştığı cephelerden dönmüş annesinin Beşiktaş'ta akaretlerdeki 76 no'lu evine gelip yerleşmiş bulunuyordu. Hala ordu kumandanı maaşını ve tahsisatını alıyordu. Fikriye Mustafa Kemal cephedeyken de saygıdeğer akrabası Zübeyde Hanım'ı ara sıra ziyaret eder, elini öper ve Mustafa Kemal ile ilgili en son haberleri alarak giderdi. Yalnız Mustafa Kemal Adana'daki Ordular Grubu karargahından süresiz olarak döndüğünden beri her gün Zübeyde Hanımlardaydı. Mustafa Kemal'i bir gün görmeden edemiyordu. Yalnız gerek Zübeyde Hanım'da gerekse Makbule Hanım'da ona karşı bir hoşnutsuzluk başlamıştı. Mustafa Kemal'le böyle yakından ilgilenmesini istemiyorlardı. Çünkü onun güzelliği ve eski tanışıklığının verdiği cesaretle Mustafa Kemal'in kalbini kazanıp onunla evlenmesinden korkuyorlardı. Hele Makbule Hanım onu görünce deliye dönüyor, elinden gelse yüzüne kapıyı kapayıp onu bir kez kovmak istiyordu. Buna da cesaret edemiyordu. Çünkü Mustafa Kemal'in bu sülük gibi yapışkan kadına yüz verdiğini, onun davranışlarını hoş karşıladığını görüyordu. Gerek kendisinin gerekse annesinin bütün üzüntüleri Mustafa Kemal'in bir dul kadınla evlenmesi korkusuydu. Zübeyde Hanım her anne gibi haklı olarak paşa oğlunun şanlı şerefli bir düğünle evlenmesini istiyordu. Bu akrabaları olan dul kadının son halleri onları öyle üzmeye başlamıştı ki o eve gelince bütün huzurları kaçıyor ve durmaksızın onu göz hapsine alıyorlar. Mustafa Kemal'le bunu duyurmamak için de ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunun genç paşanın gözünden kaçmasına da elbette imkan olamazdı. Gizliden gizliye kendilerine karşı açılan savaş Mustafa Kemal'i tedirgin etmeye başlamıştı. Küçük bir ev yaşayışının günlük dırdırları onun sonsuz sabrı üzerinde yavaş yavaş zehirli bir karınca gibi işlemeye başlamıştı. Makbule Hanım açıktan açığa Fikriye ile tartışmalara girişiyor ve onun en basit düşüncelerine büyük bir şiddetle karşı koyuyor, ona saldırıyordu. Yine de bu savaş Mustafa Kemal'in gözünden uzak tutulmaya, saklanmaya çalışılıyordu. Zübeyde Hanım daha olgun davranıyor. "Bırak şu Fikriye'nin arkasını," Makbule ediyordu. "Mustafa'm ne yaparsa yapsın, her zaman yalnızca aklının gerektirdiğini yapar. Benim korkum yok ondan. Çocuğum üzgün bugünlerde. Osmanlı Devleti yıkılmış, ordu dağılmış, her şey perişan, geleceğimiz karanlık. Görmüyor musun? Oğlanın yüzünden düşen bin parça oluyor. Fikriye onun havasını biraz değiştiriyora benzer. Varsın asık suratçığı açılsın biraz. Kıyamet kopsa Mustafa'cığım evlenmez o kadınla. Sonra ben bırakır mıyım bir dul kadınla evlensin?" Bu öğütler Makbule'yi bir süre yatıştırıyor. Ne var ki Makbule'nin içinde kaynayan hınç kazanı sıra bekliyor, yine taşıyor, evi birbirine katıyordu. Fikriye sadece gündüz konuğu değildi, yatılı konukluk yapıyor, günlerce evde kaldığı oluyordu. Mustafa Kemal annesinin günlüklerinin üzerinden gerek kendisini, gerekse Fikriye'nin yüzüne fırlattığı kaçamak bakışları istemeyerek yakalıyor ve onun kafasından geçenleri pek iyi sezerek bıyık altından gülüyordu. Fikriye kendi evindeymiş gibi rahatça gidip sobaya odun attı ve ateşi canlandırdı. Sonra köşedeki bir sandalyede oturan evin ahiretliği Vasfiye'yi Ülkü'nün annesi, "Haydi Vasfiye, git çay demliği getir de güzel bir çay demleyelim," dedi. Sobanın üzerindeki büyük çaydanlıktaki su fıkır fıkır kaynayıp duruyordu. Ahiretlik Vasfiye yetişkin bir genç kız olup çıkmış, bu evin eski emektarıydı. Uzun yılların verdiği alışkanlık artık onu evin normal insanlarından biri haline getirmişti. Onun için ayaklarını sürüyerek dışarı çıktı. Yüzünde sonsuz bir bezginlik ve usanç okunuyordu. Genç paşanın varlığı olmasa Fikriye ile çekişmeyi bile göze alabilirdi. Dışarıdan gelenler de mi kendisini emredecekti artık? Ne var ki gözleri Mustafa Kemal'in gözlerinin dayanılmaz keskin mavisiyle karşılaşınca adımlarını açtı. Mustafa Kemal'in gözlerinde yumuşak bir şefkat kadifesinden başka bir şey yoktu. Bu kızcağız onun acıdığı çocuklardan biriydi. Vasfiye kapıyı açıp dışarı çıkarken 10-12 yaşlarında kara kuru bir erkek çocuğu bir kucak odunla içeri girdi ve hiç kimsenin yüzüne bakmadan odunları sobanın arkasına yerleştirerek çıkmaya davrandı. Mustafa Kemal, "Abdurrahim dur hele bakalım," dedi. "Maşallah epey büyümüşsün. Nasıl yakında düşmanlara harp açarsak tüfek tutup vuruşabilir misin?" Çocuğun esmer yüzündeki kara gözlerinde büyük ve ciddi bir anlam vardı. Yaşlı insan gözleriyle bakıyordu. "Ne demek," dedi, "elbette vuruşurum. Onlar beni hayatta yapayalnız bıraktılar." Öksüz Abdurrahim'in gözlerinde yaşlar vardı. Fakat şimdi bir annen Zübeyde Hanım'ı gösterdi. "Bir ablan, bir de ağabeyin yok mu?" "Var, sağ olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin." Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı içinde Doğu Cephesi'nde Van'da 2. Ordu Kumandanı olarak bulunurken onu evlat edinerek İstanbul'a getirmişti. Abdurrahim bir zamandır Zübeyde Hanım'ın yanında yaşıyordu. Bu Mustafa Kemal'in gençliğinden beri evlat edindiği öksüz ve kimsesiz çocuklardan biriydi. Bunların sayısı 9'u bulmuştur. Evlilik yaşayışının küçük mutluluklarını küçümseyen ya da hiçe sayan Mustafa Kemal öksüz çocuklara evlat edinerek bu korkunç boşluğun bir parçasını olsun doldurmanın çarelerini aramıştı. Adana'dan döndüğünden beri siyaset işlerine öyle dalmıştı ki evin bu küçük insanlarının yüzlerini bile doğru dürüst görememişti. "Afife nerede?" diye sordu. "Odada çağırayım mı?" "Çağır." Abdurrahim çıktı, biraz sonra kapı vuruldu. İçeri yine o yaşlarda kara kuru bir kızcağız girdi, başı öndeydi. Karşısındaki mavi gözlere bakmaya cesareti yoktu. Mustafa Kemal bu kızcağızı da Bitlis çekilişinde karargahıyla gerilere getirmiş ve annesinin yanına göndererek okutmaya başlamıştı. Bunun da ana babası savaş kurbanları arasında bulunuyordu. Kızcağızın üzerinden hala öksüzlüğün bütün anlamı akıyor gibiydi. "Nasıl Afife, mektebe gidiyor musun?" "Gidiyorum paşam." "Nasıl, derslerin iyi mi?" "İyi." "Çalış kızım, bak Zübeyde anan ve ben sağ oldukça sen bir daha hiç öksüzlük çekmeyeceksin. Yalnız çalış, seni okutacağız, anladın mı?" Mustafa Kemal Doğu Cephesi'nin yadigarı olan bu iki çocuğa baktıkça içinde tatlı bir sevinç duyuyordu. O olmasaydı bu iki yavrucağızla sayısız vatandaş ölülerinden iki atsız kurban olacaktı. "Haydi git, dersine çalış Afife." Küçük kız başı önde dışarı çıktı. Vasfiye elindeki tepsiyle içeri girince Fikriye hemen onun elinden tepsiyi alıp masanın üzerine koydu, çayı demledi. "Böyle havada Zübeyde Hanım teyzemle paşa ağabeyime kendi elimle çay vermek benim için büyük bir zevktir. Şimdi Mısır'ın tadı gelmiştir Fikriye. Mısırlı zenginler yavaş yavaş göçmen kuşlar gibi bu sıcak iklime göç ederler. Sen de hayalinle olsun oraya gitmiyor musun bugünlerde?" "Mısır benim için mapushaneden başka bir şey değildi. İstanbul'u hiçbir yere değişmem. Bizim Alman generalleri de Mısır Fatihi olmak istiyorlardı. Ne Anadolu çocukları gömdüler o kum cehennemlerine." Kaşları çatılmıştı. Güney cephesi aklına gelince kafasının tası atıyordu. Enver Paşa'ya Alman generallerine yaptığı bunca uyarmalar boşa gitmiş, orada hem akılsızlığın hem de Arapların ihanetine uğramıştı. 7. Ordu ve Yıldırım orduları grubu ile çektiği işkenceleri bir o bilirdi. Bunun için güney iklimlerinden hiç laf edilmesine dayanamıyordu. Fikriye'nin de oradan kaçıp gelmiş olmasını çok doğru buluyordu. Fikriye Zübeyde Hanım'la Mustafa Kemal'in çaylarını koymuş, neşeli neşeli konuşuyor, bir hemşire bir hastasıyla uğraşır gibi genç paşayla ilgileniyor, sırasında kırışan yakasını düzeltiyor, düşen kaşlarını beyaz ve güzel parmaklarıyla yukarı kaldırıyordu. Fikriye yine tam böyle bir şefkat davranışı yapıyordu ki kapı hızla açıldı ve kapıda Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule'nin kendisine oldukça benzeyen yüzü göründü. Kaşları çatıktı ve Fikriye'nin ak parmaklarının davranışına takılan iri gözleri tiksinti ve hınçla doldu. Bu iri gözler annesinin üzgün bakışlarıyla karşılaştı. Bakışlarıyla iki kadın birkaç saniye konuştu. Fikriye Makbule'yi yeni görmüş gibi yaparak "Otur Makbule ablacığım," dedi. "Sana da bir çay koyayım." "Ben içtim çayımı, istemem." "Ama bak, tavşan kanı gibi kızarmış. Sen iç de biraz yanakların kızarsın." Bu söz üzerine Mustafa Kemal odanın ortasında dikilip duran kız kardeşinin yüzüne azarlayan bir bakışla baktı. Bu ara Emir Er'i vurmadan kapıyı açtı ve Mustafa Kemal'e "Fethi Bey geldi paşam," dedi. Mustafa Kemal ayağa kalkmıştı. "Nerede?" "Koridorda sizi bekliyor paşam." Mustafa Kemal dışarı çıkarken Zübeyde Hanım, "Mustafa oğlum, Fethi'yi bu odaya al, ben de göreyim onu," dedi. Fethi Bey uzun boyu, ince vücudu, dostluk, iyi niyet ve zeka dolu küçük yüzüyle içeri girince doğru Zübeyde Hanım'ın yatağına gitti, saygıyla elini öptü. "Nasılsınız Zübeyde Hanım teyzeciğim, iyisiniz inşallah." "İlahi Fethi, hep o Selanik'teki akıllı Fethi'sin sen, hiç değişmemişsin. Gençlik şerbeti mi içtin nedir?" "Bu son olaylar bizi ihtiyarlatacağı benzer sevgili teyzeciğim. Oğlunun yüzündeki perişanlıktan işi anlamıyor musun?" Mustafa Kemal, "Vasfiye kızım, beyefendiye bir kahve yapsınlar," dedi. "Çay var ya, ben de sizinle beraber çay içeyim." Fethi Bey dikkatle Mustafa Kemal'in yüzüne bakıyor ve bu yüzün çizgilerinde dünkü saray randevusunun olumlu olumsuz izlenimlerini araştırıyordu. "Ne oldu?" "Hiç, herif köst dinlemiş. Hiçbir şeyde olacağı benzemiyor. Artık inisiyatif bize geçti demektir." Zübeyde Hanım gözlüklerin üzerinden oğluna kaçamak bir göz attı. Oğlunun sözlerinden bir tek sözcük kaçırmak niyetinde değildi. Fethi Bey de eski hürriyetçilerden olduğundan onların baş başa vermesinden kuşkulanıyordu. İnisiyatif ama nasıl? Mustafa Kemal annesinin kaygılı yüzüne baktı. "Gel, yukarı benim odaya çıkalım," dedi. "Vasfiye kızım, benim sobayı da tutuştur çabucak." Kalkıp odadan çıktılar. Merdivenlerden yukarı çıkarlarken Mustafa Kemal, "Bir lahzai teahhur şiirini hatırlar mısın?" diye sordu. "Peki, hatırladım." İşte tarih döndü, dolaştı, yine o noktaya geldi. "Şimdi iş bir an bile gecikmeye gelmeyecek kadar acele." "Yani?" "Yanisi manisi şu ki, Vahidettin'in sarayının temellerine bir bomba koyun bütün saltanatıyla havaya uçurmak ve Tevfik Fikret'in ruhunu şad etmek gerek." Ali Fethi Bey bu söze gülmedi. Çünkü bu eski arkadaşını birçok defa dişine vurmuştu. O, yapamayacağı sözü hiçbir vakit söylemezdi. Mustafa Kemal Ali Fethi Bey ile odasına çıktığında Vasfiye kaygısızca sobayı tutuşturmaya çalışıyordu. O anda Fikriye iri adımlarla odaya girdi. Vasfiye'yi bir yana iterek odunların arasına kocaman bir çıra yerleştirdi. Mumlu kibriti çakıp tutuşturdu ve "Birer köpüklü kahvede içmez misiniz?" diye her iki adamın gözlerine bakarak sordu. Fethi Bey, "Var ol Fikriye Hanım," dedi. "İçimizden geçenleri de ne güzel anlıyorsun." Fikriye gülerek dışarı koştu. Vasfiye de kapıyı çekerek onun arkasından çıktı. İki eski ihtilacı arkadaş Kipert'in Türkiye haritası karşısında ayakta konuşmaya başladı. 12. ayrımın sonu, sayfa 197.